Ayrım 7. Yaşanmayan Zaman, Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre, sayfa 53. Kalktı ve havlusuna sarındı. Terasın üstündeki çam ağaçları daha şimdiden ufukta simsiyah görünüyordu. Denize son kez dönüp baktı. Savaş henüz patlamamıştı. İnsanlar huzurlu ve sessiz, evlerinde yemek yiyorlardı. Ne bir top, ne bir asker, ne dikenli tel. Donanma tulunda. Bizert de dinleniyordu. İnsanlar henüz köpüklenen, ürperen denize bakmak hakkına sahiptiler. Bu son barış gününün denizine. Ama o deniz hareketsiz ve tarafsızdı. Kıpırdayan, tuzlu ve geniş bir su yüzeyi. İnsana hiçbir şey demiyordu. Omuz silkti ve merdiveni çıktı. Birkaç gündür çevresindeki şeyler onu birer birer terk ediyordu. Önce kokuları yitirmişti. Güneyin bütün kokularını, sonra tatları, şimdi de deniz. Farelerin batacak gemiyi terk etmesi gibi. Yola çıkma günü gelince içi tümüyle kurumuş olacaktı ve pişmanlık duyacağı, kederleneceği hiçbir şeyi bırakmayacaktı ardında. Villaya doğru ağır adımlarla yürüdü ve Pierre arabadan dışarı atladı. "Gel," dedi, "pabuçlarını alacağım sana." Çarşıya girdiler. Akşam oluyordu. Araplar güneş batmadan önce Camiül Fena meydanına varmak için acele ediyorlardı. Pierre kendini daha güçlü hissediyordu. Kalabalığın kaynaşması, gidiş gelişler onu rahatlatmıştı. Peçeli kadınlara bakıyor ve onlar kaçamak bir gözle kendisine baktıkları zaman bu kadınların gözlerinde kendi güzelliğinin tadını çıkarıyordu. "Bak," dedi, "işte pabuçlar." Tezgahlarda her şey vardı. Kumaşlar, kolyeler, işlemeli pabuçlar satılan bir bit pazarıydı burası. "Aman ne güzel," dedi Maud. "Burada duralım biraz." Maud ellerini bu acayip kargaşalığa daldırdı. Pierre geri çekilmişti. Araplara kadın eşyalarının karşısında kendinden geçmiş bir Avrupalı haliyle görünmek istemiyordu. Yan tezgahta Fransızca kitaplar vardı. Kitapları karıştırarak oyalandı. Polis romanları, resimli film romanları gelişi güzel üst üste yığılmıştı. Sağında Maud'un parmaklarının arasında sallanan küpelerin, bileziklerin şıngırtısını duyuyordu. Omzu üzerinden ona bakarak "Nasıl?" dedi. "Bir şey buldun mu?" "Arıyorum. İyice bakmak, düşünmek gerek." Pierre yine kitaplarına döndü. Texas Jack ve Buffalo Bill yığınlarının altında bir kitap bulmuştu. Albay Pico'nun yüz yaralarına ait bir eseriydi bu. İlk sayfalar yırtılmıştı, sonrakiler paramparçaydı. Kitabı hemen yerine koymak istedi ama iş işten geçmişti artık. Kitap kendiliğinden açılmıştı. Pierre korkunç bir kafa gördü. Yüz burundan çeneye kadar karanlık bir delikten ibaretti. Dudaksız ve dişsiz, sağ göz oyulmuş, koparılıp alınmıştı. Sağ yanağa, boydan boya dolaşan uzun bir yara izi vardı. Parçalanmış, oyulmuş yüz, tuhaf bir biçimde insanca anlamını korumuştu. Alçak ve sefil bir alayla sırıtıyor gibiydi. Pierre başının derisine milyonlarca buzdan iğnenin batıp çıktığını duydu ve düşündü. Nereden düşmüştü bu kitap buraya? Satıcı, "Güzel kitaplar var," dedi. "Eğlenirsin." Pierre sayfaları karıştırmaya başladı. Burunsuz ya da gözsüz yüzler, anatomi kitaplarındaki gibi yüz yuvarlak dışarı fırlamış, göz kapakları kopmuş gözler gördü. Büyülenmişti. Resimlere birer birer bakıyor, kendi kendine tekrarlıyordu. Ama nasıl kurtulabilmiş bunlar? En korkuncu, alt çene kemiği olmayan bir kafaydı. Üst çene dudaklarını kaybetmişti. Diş eti ve dört diş görünüyordu. Bu yaşıyor diye düşündü. Bu adam yaşıyordu. Başını kaldırdı. Yaldızlı bir çerçevedeki aynada kendi yüzünü gördü. Hayaline dehşetle baktı. Maud, "Pierre," dedi. "Bak, buldum." Pierre duraladı. Kitap parmaklarını yakıyordu ama onu öbür kitapların arasına fırlatıp atmaya, ondan uzaklaşmaya, sırtını dönüp gitmeye karar veremiyordu bir türlü. "Geliyorum," dedi. Satıcıya kitabı göstererek sordu. "Kaça bu?" Çocuk vahşi bir hayvan gibi küçücük büroda dolaşıyordu. İren makinede militarizmin tehlikeleri hakkında ilgi çekici bir yazı yazıyordu. Durdu ve başını kaldırdı. "Başımı döndürüyorsunuz," dedi. Philip, "Buradan bir yere gitmem," dedi. "Onunla görüşmeden bir yere gitmem." İren gülmeye başladı. "Amma da mesele yaptınız," dedi. "Madem görüşmek istiyorsunuz, buyurun. İşte şurada, şu kapının ardında. İçeri girer, konuşursunuz." Philip, İyi öyleyse dedi. Kapıya doğru bir adım attı, sonra durdu. Ben, bu saygısızlık olacak dedi. Belki rahatsız ederim. İren, siz bir kere daha sormak istemiyorsunuz ama bu son olacak. Yemin ederim, lütfen bir konuşun bakalım. Amma inatçısınız. Bırakın şu işin peşini. Pito korkunç bir adamdır. Sizi görmek istememesinin sizin için bir şans olduğunu anlamıyor musunuz? O size yalnızca kötülük getirebilir. Ha? Kötülük ha? Philip alayla güldü. Beni mahvedebilir öyle mi? Anamı babamı tanımadığınız nasıl da belli. Benim anamla babam bütün iyilikleri kendilerinde toplamışlar. Bana da, benim payıma da yalnızca kötülük kalmış. Anladınız mı? Korkacak bir şeyim yok. İren çocuğun gözlerinin içine bakarak sordu. Onun sizden ne isteyeceğini bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Çocuk kızardı, yanıt vermedi. İren omuz silkti. Ama sonunda sizin bileceğiniz iş. Philip ağlamaklı bir sesle. Gidin sorun İren dedi. Gidin sorun. Ona korkunç bir karar almak üzere olduğumu söyleyin. Umursamaz bile. Ne olursa olsun siz söyleyin. İren kapıyı vurmadan itti ve içeri girdi. Pito başını kaldırdı ve yüzünü buruşturdu. Gürleyen bir sesle ne var diye sordu. Adam İren'i ürkütmüyordu. Pekala dedi. Anladık. Bağırmaya gerek yok. Oğlan dışarıda. Bütün gün onunla uğraşmaktan bıktım. 5 dakika sizinle görüşemez mi? Pito. Size olmaz dedim diye söylendi. Korkunç bir karar almak üzere olduğunu söylüyor. Ne halt ederse etsin bana ne? Kadın sabırsızlandı. E artık onu siz bilirsiniz. Ben bilmem dedi. Ben sizin sekreterinizim. Çocuk dadısı değilim. Adam gözleri ateş saçarak pekala dedi gelsin bakalım. Ya demek korkunç bir karar alacakmış öyle mi? Ben de ona korkunç bir oyun oynayayım da görsün. İren alay eder gibi güldü ve Filip'in yanına döndü. Hadi girin bakalım. Çocuk atıldı ama büronun kapısında saygılı bir heyecan içinde durdu. İren onu sırtından itmek zorunda kaldı. Kapıyı çocuğun arkasından kapadı ve geldi. Yazı masasına oturdu. Hemen aynı anda kapının arkasında bir bağırış koptu. Kadın ilgisiz bir tavırla yazmaya başlamıştı. Philip için her şeyin bittiğini biliyordu. Çocuk bir köleydi sanki. Pito'nun karşısında ağzının salyası akıyordu. Pito da yalnızca kötülük olsun diye sırf hayvanlığından ondan faydalanmaya bakmıştı. Aslında homoseksüel bile değildi. Son dakikada çocuk korkmuştu. O da bütün o genç çocuklar gibiydi. Hiçbir şey vermeden her şeyi almak istiyordu. Şimdi Pito'ya eski dostluğu tazelemesi için yalvarıyordu. Ama Pito çocuğu başından def etmişti. İçeriden onun bağırdığını duyuyordu. Defol git başımdan. Sen alçağın, korkan birisin. Pis bir burjuvasın sen. Şımarık bir zengin aile piçinden başka bir şey değilsin. Dilencilik yapan bir zengin aile piçi. İren güldü ve yazmaya devam etti. Dreyfus'u mahkum etmiş olan yüksek komuta heyetindeki bir subaydan daha tehlikeli bir haydut düşünülebilir mi? İçin için gülerek, bu oğlanlara ne yapıyor bu? Diye düşündü. Kapı açıldı ve gürültüyle kapandı. Philip önündeydi. Ağlamıştı. Parmağını İren'in göğsüne doğru uzatarak eğildi. Acayip korkutucu bir sesle beni zorladı dedi. İnsanları zorlamaya kimsenin hakkı yoktur. Başını arkaya attı ve gülmeye başladı. Adımı duyacaksınız yakında. İren içine çekti. Boşuna çeneni yorma. Hemşire sandığın kapağını kapıyordu. 22 çift ayakkabı kunduracılara pek iş çıkarmamıştı herhalde. Pabucun biri biraz eskidi mi sandığa atıvermiş, yenisini satın almıştı. 100 çiften fazla çorap vardı. Topuğu ve başparmak yeri delinmiş, orada atılı duruyordu. Dolapta asılı 6 kat eski elbise vardı. Pisti, hepsi çok pisti. Tam bir bekar odası pisliği. Onu 5 dakika yalnız bırakabilirdi. Koridora çıktı, usulca koşarak tuvalete girdi, kapıyı ardına kadar açık bırakarak, gelişi güzel eteklerini kaldırdı, çabucak, kulağı kirişte, en küçük bir patırtıyı dinleyerek işini gördü. Armand Viguier odasında uslu uslu yatıyordu, yalnızdı, sararmış elleri çarşafın üzerinde hareketsizdi. Kırçıl bir sakalın gölgelediği, gözyerleri çökük, zayıf yüzü arkaya atılmış gibiydi. Yüzünde uzak anlamlarla gülümsüyordu. İnce bacakları çarşafın altında uzanıyordu. Ayakları 80 derecelik bir açıyla birbirine dayanarak köşe yapıyor. Tırnakları o 3 ayda bir çakıyla kestiği, bütün çoraplarını aynı noktadan parçalayan korkunç tırnakları çarşafı delecek gibi tümsekliyordu. Kaba etleri altına kauçuk yastık konduğu halde sıyrılmış, yara olmuştu ama artık kanamıyordu. Armand Viguer ölmüştü. Başucundaki masada gözlüğü ve bardaktaki suda takma dişleri duruyordu. Ölmüştü. Ve yaşamı oradaydı, her yerde. El sürülmez olmuş, tamamlanmış, katı ve dopdolu, tıpkı bir yumurta gibi. Öylesine dolu ki dünyadaki tüm güçler bir araya gelse içine tek atom sokamazlardı artık. Ve delik deşik ki Paris ve dünya gelip geçiyordu içinden, Fransa'nın 4 bucağına saçılmıştı ve boşluğun her noktasında bütünüyle birikmiş, yığılmış duruyordu. Tıpkı kocaman, hareketsiz ve acı çığlıklarla dolu bir panayır gibi. Çığlıklar oradaydı, kahkahalar, lokomotif düdükleri oradaydı. Şarapnellerin korkunç ıslıkları ve 6 Mayıs 1917 günü oradaydı. Başının içinde, beyninde o kanlı uğultu, iki siperin arasına yuvarlandığı andaki o feci ses, o sesler, o gürültüler oradaydı ve hemşire yalnızca kendi eteklerinin altındaki incecik şırıltıyı duyuyordu. Kalktı, ölüye saygısından sifonu çekmedi, geldi. Granjatti'de, 20 Temmuz 1900'de sandığın içindeki hareketsiz kadın yüzünü aydınlatan, sonsuzluğa kadar aydınlatacak olan o büyük aydınlığın içinden geçerek geldi ve Arma'nın başucuna oturdu. Armand Viguer ölmüştü. Yaşamı içinde geçmiş acıları hapsederek boşlukta dalgalanıyordu. Kocaman dev bir girinti çıkıntı ki yer yer zaman zaman 1922'nin Mart ayından kaburga kemiklerini sızlatan sancıdan bir cumartesi akşamı Bersi koyunda ışıldayan gökkuşağından gelip geçiyordu. Yağmur yağmıştı, kaldırımlar kayıyor, iki bisikletli gülerek geçiyor, sıkıntılı, boğucu bir Mart ikintisinde, balkonu döven yağmurun sesi, gözlerini yaşartan bir çıgan müziği, çimenlerde parıldayan çiğ tanecikleri, San Marco meydanında bir güvercin bulutu. Kadın gözlüğünü taktı, gazeteyi katladı ve okumaya başladı. Son dakika. Monsieur Chamberlain bugün Şansölye Hitler'le görüşemedi. Kesinlikle çağrılacak olan yeğenini düşündü. Gazeteyi bıraktı ve içini çekti. Barış oradaydı. Tıpkı gökkuşağı gibi. Granjatte'deki aydınlık gibi. Işığın okşadığı o sarışın tüylü kol gibi. 1939'un barışı, 1940'ın ve 1980'in barışı. İnsanoğlunun büyük barışı. Hemşire dudaklarını sımsıkı kapamıştı. Düşünüyordu. İşte gene savaş. Uzaklara bakıyordu, kıpırtısız gözlerle ve bakışları barışın içinden gelip geçiyordu. Chamberlain başını salladı. Elimden geleni yapacağım tabii ama çok da umutlu değilim. Horace Wilson sırtından aşağı kötü bir ürpertinin indiğini duydu kendi kendine. Gerçekten samimi mi diye sordu. Hemşire kocam 14'te, yeğenim 38'de diye düşünüyordu. İki savaş arasında yaşamış olacağım. Ama Armand Viguer barışın doğduğunu görmüştü. Chantal ona, bütün bu kafanın içindeki fikirlerle sen niye dövüştün diye soruyordu. O, bu son savaş olsun diye dövüştüm diye yanıt veriyordu. 27 Mayıs 1919, sonsuzluğa kadar. Açık berrak bir göğün altında kürsüde küçücük görünen Brian'ın konuşmasını dinliyordu. Kalabalığın arasında kaybolmuştu. Barış onlara kadar inmişti. Onlara doğru, ona dokunuyor, onu görüyorlar, bağırıyorlardı. Yaşasın barış, sonsuzluğa dek Lüksemburg bahçesinde demir banklardan birine oturmuştu. Çiçeklenmiş kestane ağaçlarına sonsuzluğa dek sürecek bir bakışla bakıyordu. Savaş geçmişe gömülmüştü. İnce bacaklarını uzatıyor, koşuşan çocuklara bakıyor ve onların savaşın dehşetini asla bilemeyeceklerini düşünüyordu. Gelecek yıllar görkemli ve mutlu bir yol olacaktı. Zaman yelpaze gibi renk renk açılıyordu. Güneşin ısıttığı yıpranmış ellerine baktı, gülümsedi, düşündü. Bizim sayemizde oldu bu. Artık asla savaş olmayacak. Ben yaşadığım sürece, hatta benden sonra, 22 Mayıs 1938, Sonsuzluğa dek Armand Viguer ölmüştü ve artık kimse onu ne haklı ne de haksız bulabilirdi. Kimse onun ölmüş, yaşamının o kırılması, bozulması olanaksız geleceğini değiştiremezdi. Bir gün daha, yalnızca bir gün daha ve bütün o geçmişteki umutları yıkılacaktı belki de. Birden hayatın iki savaş arasında ezilip gittiğini görecekti. Özle çekiç arasında kalmışçasına. Ama o bir günü yaşamamıştı. 23 Eylül 1938'de 7 günlük bir komadan sonra sabaha karşı saat 4'te ölmüştü. Hiçbir şeyi öğrenmeden Barış'ı da beraberinde götürmüştü. Barış'ı, bütün barışları, dünyanın ve insanlığın barışını, o el sürülmez, dokunulmaz, erişilmez şeyi. Kapı çalınmıştı, sıçradı. Angers'teki yeğen olacaktı bu. Ölünün tek akrabası, dün telgrafla haber vermişlerdi. Kapıyı siyahlar giymiş, fare suratlı, saçları yüzüne düşmüş ufak tefek bir kadın açtı. "Ben Madame Verchaux," dedi kadın. "Ya, çok iyiyim adam. Onu görmek mümkün mü?" "Tabii, şurada içeride." Madame Verchaux yatağa yaklaştı, oyuk yanaklara, çukur gözlere baktı. "Çok değişmiş," dedi. Juan Le Pen'de 8.30, Prag'da 9.30. "Radyolarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli bir bildiri yayınlanacaktır. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli bir bildiri." Milan, "Her şey bitti," dedi. Pencerenin kenarında duruyordu. Anna yanıt vermedi. Eğildi. Cam kırıklarını toplamaya başladı. Kocaman taşları önlüğün içine toparladı ve pencereden dışarı fırlattı. Avize kırılmıştı. O da loş ve maviydi. Anna, "Şimdi iyice bir süpürürüm," dedi. Tekrarladı. "İyice bir süpürürüm," ve titremeye başladı. Ağlayarak, "Hepimizi götürecekler," dedi. "Her şeyi kırıp dökecekler, bizi kovacaklar buradan." "Sus," dedi Milan. "Allah aşkına ağlama." Radyoya doğru yürüdü, duvardaki düğmeyi çevirdi ve ampuller yandı. Memnun bir sesle, "Ampule bir şey olmamış," dedi. Acı ve mekanik bir ses birden odayı doldurdu. "Radyolarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli bir bildiri yayınlanacaktır. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli bir bildiri." Milan değişik bir sesle, "Dinle," dedi, "dinle." Pierre uzun adımlar atıyor. Maud, koltuğunun altına pabuçlarını sıkıştırarak yanı sıra koşar adımlarla yürüyordu. Mutluydu. "Ne güzel şeyler," dedi. "Ruby kıskançlığından çıldıracak. Fez'den benimkilerin yarısı kadar bile güzel olmayan bir pabuç almış. Hem sonra öyle de rahat şeyler ki sabah yataktan kalktın mı ayağına geçiriverirsin. Elini sürmene gerek yok. Halbuki öbür terlikler insanın başına derttir. Ama insanın ayağından fırlamaması için bir şey yapmak gerek herhalde. Şöyle ayak parmaklarını sokup ayağa bükmek lazım belki. Oteldeki çocuğa sorarım ben." Pierre karşılık vermiyordu. Maut'una kaygılı bir gözle baktı ve "Sen de bir çift alsaydın keşke," dedi. "Bütün gün odada yalın ayak gezip duruyorsun. Bunlar kadınlara olduğu kadar erkeklere de yakışır. Biliyorsun değil mi?" Pierre sokak ortasında durdu. Müthiş bir sesle "Yeter," dedi. Kadın birden şaşkın durmuştu. "Ne var? Ne oldu?" Pierre yüzünü gözünü oynatarak hırsla "Kadınlara olduğu gibi erkeklere de yakışırmış," dedi. "Hadi hadi. Bütün o gevezelikler sırasında benim ne düşündüğümü biliyordum pekala." Sonra yüksek sesle devam etti. "Oysa sen de benim gibi aynı şeyleri düşünüyordun." Diliyle dudaklarını ıslattı ve alayla güldü. Maud bir şeyler söylemek istedi ama baktı ve sustu. Buz gibi olmuştu. "Adam ne var ki insanlar gerçeğe dost doğru bakmak istemezler," dedi. "Hele kadınlar bir şey düşündükleri zaman hemen büsbütün başka bir şeyden söz etmeye koyulurlar, öyle değil mi?" Maud korkmuştu. "Ne var?" dedi. "Deli mi oldun Pierre? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne düşündüğümü sanıyorsun? Ya sen? Sen ne düşünüyorsun peki?" Pierre cebinden bir kitap çıkardı, açtı ve Maud'un burnuna kadar sokarak "İşte bunu," dedi. Bu parçalanmış bir kafa resmiydi. Resimdeki adamın burnu yoktu. Gözlerinde boydan boya bir sargı vardı. Kadın şaşkın. Bunu satın aldın ha?" dedi. "Evet aldım," dedi Pierre. "Ne olacak yani? Ben erkeğim, ben korkmam. Gelecek yıl bu zaman suratımın nasıl olacağını şimdiden görmek istedim." Kitabı Maud'un gözlerinin önünde sallıyordu. "Suratın bu hale geldiği zaman beni gene sevecek misin ha?" Maud anlayıvermekten korkuyordu. Adamın susması için her şeyi verebilirdi. Söyle, yanıt ver. Gene sevecek misin beni ha? Sus dedi kadın. Sus, yalvarırım sus. Su adamlar dedi Pierre. Val de Grâce'da yaşıyorlar. Yalnızca geceleri çıkıyorlar dışarı. O da yüzlerinde kalın bir maskeyle. Kadın kitabı elinden almak istedi ama Pierre kaptığı gibi cebine koydu. Mouton'a bakıyordu. Dudakları titremeye başlamıştı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaktan korktu. Pierre dedi, "Demek korkuyorsun, değil mi?" Adam birden sustu ve kadına bomboş gözlerini dikti. Bir an karşı karşıya kımıldamadan durdular. Sonra adam yapışkan bir sesle, "Bütün erkekler korkuyor," dedi. "Hepsi, herkes. Korkmayanlar ancak budalalar ya da delilerdir. Bu cesaretle ilgisi olan bir şey değil, anladın mı? Ve sen beni yargılayamazsın çünkü dövüşmeyeceksin." Sessiz adımlarla yürümeye başladılar. Kadın korkak diye düşünüyordu. Adamın geniş, güneşten kararmış alnına, irice Romalı burnunun çizgisine, güzel erkek ağzına bakıyordu. O da korkak diye düşündü. Tıpkı Lucien gibi, şansım yok benim. Odette'in omuzları aydınlıkta yükseliyor, bedeni yemek odasının loşluğunda görünmez oluyordu. Balkona dayanmış denize bakıyordu. Koca Louis, ne biçim savaş be diye düşünüyordu. Yürüyor, batan güneşin kızılı ellerinde sakalında oynuyordu. Odette ardında, arkasında loş ve iyi yüzlü odayı hissediyordu. O iyi yüzlü sığınağı, karanlıkta korkak bir pırıltıyla seçilen beyaz örtüyü ama o aydınlıkta dimdik duruyordu. Aydınlık, o bilinen gerçek ve savaş, gözlerinden içine sokuluyordu, zorla sokuluyordu. Jack'ın gideceğini biliyordu Odette. Elektriğin beyazı, sona eren günün akıcı, kaygan havasında pıhtılaşıyordu. Demet demet, yumurta sarısından demetler halinde. Jeanne'in elektrik düğmesini çevirmişti. Marcel'in elleri lambanın sarı aydınlığında gidip geliyordu. Tuz istedi ve elleri örtünün üzerinde gölgeler çizdi. Daniel blöf yapıyor diye düşündü. Sıkı durmak gerek. Kartlarını ister istemez açacak yakında. Nasıl olsa kozunu gösterecek. İnsanın gözünü zımpara gibi tırmalayan haşin ışık. Güneyde böyledir ışık. Son saniyeye kadar, gökyüzünden tümüyle çekilene kadar dalar insanın gözünü. Öyle olur, sonra gece birden iniverir. Pierre gelişi güzel konuşuyor, onun soğukkanlılığını topladığına inandırmak istiyordu. Ama kadın yanında konuşmadan yürüyordu. Erkeğe güneş kadar haşin, keskin gözlerle bakıyordu. Otele vardıkları zaman Maud erkeğin geceyi beraber geçirmelerini isteyeceğini düşünerek korktu ama o şapkasını çıkardı ve soğuk bir selam verdi. Yarın sabah çok erken kalkmak zorundayız. Sen de valizlerini yerleştireceksin. Daha iyisi odana git, erken yat. Kadın, ben de öyle düşünüyorum dedi. Pierre, yarın görüşürüz dedi. Yarın görüşürüz dedi kadın. Yarın vapurda. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli bir bildiri yayınlanacaktır. Elleri ensesinin altında yatıyordu, sarhoş gibiydi. Küçük kız bebeğini seviyor mu diye sordu. Kız hafifçe titredi. Evet dedi, korkuyordu, her gece korktuğu gibi. Evet sizi seviyorum, çok seviyorum. Bazı kabul ediyor, bazı olmaz diyordu ama bu gece olmaz demeye cesaret edemeyecekti. Öyleyse küçük kız azıcık bebeğiyle oynamaz mı? Hani o bazı geceler oynadığı gibi. Kız için çekti. Utanıyordu. Onu seyretmek hoşuna gidiyordu insanın. Sonra, olmaz, bu gece olmaz dedi. Adam azıcık durup soluk aldı. Zavallı küçücük bebek öyle kaygılı, öyle huzursuz ki dedi. Bu ona çok iyi gelecek halbuki. Onu uyutmak için olmaz mı? İstemez misiniz? Hayır, istemiyorsunuz öyle mi? Ama ne kadar iyi geliyor bana, biliyorsun. Öyle rahatlatıyor ki. Kızın yüzü altına küveti sürdüğü zamankine benzer ciddi, anlamsız bir ifade. O, başhemşire ifadesini aldı birden. Başı omuzlarının üzerinde kas katı duruyordu. Gözlerini kapamamıştı. Ama hiçbir şey görmemeye çabalıyor gibiydi ve elleri alttan ilikleri çözmeye başladı. Usta, işini bilir elleri, yüzü öylesine kederliydi gene. Onu seyretmek hoşuna gidiyordu. Sonra el yumuşacık içeri sokuldu, badem yağı merhemi gibi. Odette birden yerinden sıçradı. Beni korkuttunuz dedi. Jack sizinle beraber gelmedi mi? Charles içini çekti. Matthew, hayır dedi. Hayır dedi Morris. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Anahtarı duvardan almıştı. Ortalık ekşi ekşi kokuyordu. Kusacağı geliyordu. Madame Salvador'un piçi dedi Zezi. Kadın eve adam aldığı zaman çocuğu kapı dışarı ediyor. O da vakit geçirmek için gezdiği yerde işiyor. Merdiven çıktılar. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Çok önemli bir... Milan'la Anna radyonun üzerine doğru kapandılar. Zafer naraları pencerelerden içeri doluyordu. Radyoyu azıcık kıs dedi Anna. Herifleri kışkırtmamalı. Yumuşak, yumuşacık el. Badem yağı merhemi gibi. Charles tomurcuklanıyor, çiçekleniyordu. Kocaman meyve açılıyor, olgunlaşıyor. Üzerindeki incecik kabuk patlayacak. Göğe dimdik yükselmiş bir meyve. Öz suyuyla dolu bir meyve. Bayıltıcı, boğucu bir lezzetin ilkbaharı. Radyoda sessizlik, çatal bıçak şıkırtıları ve uzun uzun yırtılan bezlerin çıkaracağı sesler. Kadife gibi tüylü ve kocaman meyveyi okşayan ılık hava. Anna korkuyla yerinden sıçradı. Mila'nın kolunu sımsıkı tuttu. 7. ayrımın sonu, sayfa 62.